Tapınak şövalyelerinin ekonomik gücü. Tapınakçılar konusunu incelerken vurgulanması gereken en önemli noktalardan biri de bu örgütün elinde tuttuğu maddi güçtür. Tarihin ilk bankerleri olarak anılan tapınakçılar, diğer adıyla tapınak şövalyeleri bu büyük maddi gücü nasıl elde etmişlerdir? Servetlerinin boyutu nedir? Sermayeyi ele geçirme yöntemleri nelerdir? Elde ettikleri karanlık servet günümüzde kimlerin elindedir ve ne amaçla kullanılmaktadır? Başlarken, tapınak şövalyeleri ya da diğer adıyla tapınakçılar, kökeni orta çağa dek uzanan, faaliyetleri ve yandaşları ise zamanla değişikliğe uğrayan gizli bir örgüttür. İlk kez 1. Haçlı Seferi'nden sonra ortaya çıkmış, kısa sürede geniş bir siyasi nüfuza sahip olmuş ve orta çağın en büyük maddi güçlerinden biri haline gelmişlerdir. Başlangıçta kendilerini sözde dindar gibi göstermişler ve bu yolla kazandıkları itibar ve imtiyazları kullanmışlar, zaman içinde de Hristiyan halkın gözünde nefret ve korku uyandıran, din karşıtı şeytani amaçlar güden karanlık bir örgüt haline gelmişlerdir. Tapınakçıların 1307 yılında başlayan mahkemelerine ait tutanaklar ve dönemin tarihini, belgeleri örgütün karanlık çehresini şüphe götürmeyecek bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu belgelerden ve konunun uzmanı tarihçilerin araştırmalarından ortaya çıkan sonuçlar, tapınakçı tarikatının kurulduktan kısa bir süre sonra kuruluş amacından hızla uzaklaştığını, Hristiyanlığı terk ederek sapkın ve mistik bir öğretinin peşinden gittiğini göstermektedir. Tapınakçılar bu karanlık öğretiye özgü, tören ve ritüelleri gizlice uygularken, aynı zamanda da servet ve güç sahibi olmak için her türlü yöntemi meşru saymışlardır. Tapınakçılar özellikle ilk dönemlerde papalık makamından elde ettikleri imtiyazlara güvenerek sistemlerini uzun bir süre rahatlıkla devam ettirmişlerdir. Ancak tapınakçıların gizli ritüellerinde yaşadıkları sapkınlıkların yavaş yavaş deşifre olması ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla papalık bu konuda köklü tedbir almaya karar vermiştir. 1305 yılında papa olan 5. Clement, Fransa kralı 4. Filip'in de desteğini alarak tapınakçıların ortadan kaldırılma sürecini başlatmıştır. Fransa'da tapınakçılar aleyhine açılan davaların mahkumiyetle sonuçlanması tapınakçılar için hiç umulmadık bir hezimet olmuştur. Ne var ki bu olay tapınakçılara daha gizli, daha örgütlü olmayı öğretmiş, günümüze kadar gelen tapınakçı mason gizliliğinin temellerini hazırlamıştır. Kendilerini mahkum eden kilisenin temsil ettiği her türlü inanca ve değere karşı büyük bir nefret ve intikam duygusu da yine bu süreçte oluşmuştur. Din ahlakına karşı besledikleri nefret ve düşmanlık, nihai hedef ve mücadelelerinin de merkez noktasını oluşturmuştur. Din ahlakına uygun olmayan bir dünya hakimiyeti. Bu sapkın mücadelelerinde hiçbir kural tanımayan tapınakçılar, yazı dizimizin ilerleyen bölümlerinde detaylarıyla göreceğimiz gibi adeta şeytanın yeryüzündeki temsilcileri görevini yürütmektedirler. Törenlerinde masonik ritüellerin vazgeçilmez bir öğesi olan Baphomet adında bir şeytana tapan tapınakçılar, alemlerin Rabbi olan Allah'ı inkar ederek şeytanı ilah edinenlerin önde gelenleri olarak kabul edilebilir. Tapınakçılar konusunu incelerken vurgulanması gereken en önemli noktalardan biri de bu örgütün elinde tuttuğu maddi güçtür. Tarihin ilk bankerleri olarak anılan tapınakçılar, diğer adıyla tapınak şövalyeleri bu büyük maddi gücü nasıl elde etmişlerdir? Servetlerinin boyutu nedir? Sermayeyi ele geçirme yöntemleri nelerdir? Elde ettikleri karanlık servet günümüzde kimlerin elindedir ve ne amaçla kullanılmaktadır? Bu yazı dizisinde Tapınak Şövalyeleri adlı ilk kitabımızda detaylı olarak değindiğimiz örgütün tarihçesini ve örgütün günümüzdeki mirasçısı olan masonluk konusunu yeniden ele alarak yukarıdaki soruların cevabını verecek ve tapınakçıların kara parayla finanse ettikleri faaliyetleri deşifre edeceğiz. Haçlı Seferlerinin Arka Planı. Tapınakçıların kim olduklarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve gerçek amaçlarını anlamak için Haçlı Seferlerine kadar uzanmak gerekir. Çünkü tapınakçı tarikatını kuranlar, kutsal toprakları kurtarma ve koruma bahanesiyle Filistin bölgesine gelip yerleşmiş Haçlı Şövalyeleridir. Haçlı Seferlerinin başladığı dönemde Avrupa'da karanlık bir dönem yaşanıyordu. Bir yandan fakirlik, açlık ve cehalet, küçük krallıklar, ve feodal birlikler arasındaki iktidar mücadeleleri, hiç bitmeyen savaşlar, diğer yandan kuzeyden gelen barbar akınları Avrupa'yı yaşanmaz bir yer haline getirmişti. Yeni yeni gelişmeye başlayan ticaret ve zanaatkarlık Avrupa'nın ihtiyaçlarını ve güç arayışını karşılamaya yetmiyordu. Bu karmaşanın içinde Katolik Kilisesi halk arasında büyük bir etkiye sahip olan misyoner tarikatlar sayesinde Avrupa'nın en güçlü ve en etkili kurumu haline gelmişti. Kilise mensupları aldıkları yoğun eğitimle cahil halkın ve eğitimsiz asillerin çok üstünde bir bilgiye ve anlayışa erişmişlerdi. Ne var ki dönemin en organize gücünün başına geçen papalar bu imkanları kendi amaçları doğrultusunda en stratejik şekilde kullanmış, kuruluş gayelerinden uzaklaşarak dünyevi hakimiyete yönelmiş ve bir süre sonra da bütün Avrupa krallarına ve asillerine boyun eğdirmişlerdi. Bu gücün doruk noktasına ulaştığı bir dönemde Papa II. Urban'ın savaş çağrısı duyuldu. Müslümanların yüzyıllardır ellerinde tuttuğu kutsal topraklar geri alınacaktı. Papa'nın amacı, görünüşe bakılırsa Hristiyanlar açısından son derece soyluydu. Hristiyanlığı kutsal topraklarda hakim kılmak. Ancak Haçlı Seferi'ni başlatan kilisenin bu kararı hiçbir zaman bu amaçla sınırlı kalmadı. Başta da belirttiğimiz gibi Avrupa, özellikle de kilisenin hakim olduğu topraklar büyük bir yokluk ve sefalet içindeydi. Doğudan gelen tüccarlar ise Müslümanların sahip oldukları büyük zenginliklerden, adı duyulmamış yiyeceklerden, çok değerli kumaşlardan ve hazinelerden bahsediyorlardı. İşte Haçlı seferlerinin başlamasında en büyük etken Doğu'nun bu zenginliğiydi. Hristiyanlığın dejenerasyonu ve tapınakçılar. O dönemdeki kilise tarihin ilk sömürgeleştirme hareketini başlatırken Doğu'daki bütün zenginlikleri, dolayısıyla politik gücü ele geçirmeyi, Avrupa'daki iktidar sahibi rakiplerine karşı nihai bir zafer kazanmayı planlıyordu. Bunu yaparken Hristiyanlığın temel unsurlarından olan barışçılığı, mütevaziliği, şiddet karşıtlığını bir tarafa bırakmış, bin yıllık geleneğini terk etmişti. Haçlı seferlerine katılanların seçiminde de Hristiyan dinine aykırı uygulamalar öne çıkmış ve böylece vahşi, zalim ve cahil Haçlı askeri imajının temelleri atılmıştı. Kilise, Haçlı seferine katılımı arttırmak uğruna her türlü teşvik yöntemini kullanmış, aforoz edilmiş günahkarları ve mahkumları günahlarının affedileceği vaadiyle orduya almıştı. Cehalet, orduyu oluşturanların büyük bir kısmının ortak özelliğiydi. Bu insanlar, Müslümanlık hakkında cahil oldukları gibi, kendi dinleri hakkında da yeterli bir bilgiye sahip değillerdi. Savaşa katılmalarındaki sebep de, sanıların aksine dini idealler değil, Doğu'nun ganimetlerinden kendilerine bir pay alabilmekti. Birbirleriyle savaş halindeki krallar ve soylular, mal varlıklarını arttırmak hayallerine kapılıp kendi ordularıyla bir tür maceraya atılmışlardı. Birbirlerine rakip olan bu kesim, bir birlik halinde olmadıklarından çoğu zaman başlarına buyruk hareket ediyorlardı. Feodal beylerin yanında köle seviyesinde bulunan vasallar ise özgürlüklerini kazanmak için savaşa koşmuşlardı. Bu gruplar içinde yalnız kilisenin kutsal çağrısı doğrultusunda yola çıkanların sayısı küçük bir toplulukla sınırlıydı. Bir kaynakta bu durum şöyle ifade edilmektedir. Fransız şövalyeleri daha fazla toprak ummuş, İtalyan tacirleri Doğu Avrupa limanlarında ticareti büyütmeyi hayal etmiş, çok sayıdaki yoksul insan da sadece gündelik sıkıntı ve zorluklardan kaçabilmek için bu seferlere katılmıştı. Bir ordudan çok düzensiz, disiplinsiz, kontrolsüz bir güruh izlenim veren Haçlılar, kendilerinden bekleneni yaparak daha ilk savaşlarında tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirdiler. Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Müslüman ve Yahudilerden oluşan halkın tamamına yakınını katlettiler. Tahminen 40 bin kişinin öldürüldüğü bu katliamda dökülen kan, tarihi anlatımlarda diz boyu şeklinde tasvir edilmiştir. Yazı dizimizin konusu olan Tapınak Şövalyeleri tarikatını kuranlar aslında diğer pek çok Haçlı topluluğu gibi kilisenin skolastik eğitiminden geçmiş bilgili, kültürlü insanlar değillerdi. Bunlar daha çok macera, ganimet, şan, şöhret, mevki gibi amaçlarla Haçlılara katılmış cahil, kaba saba, savaşçı askerlerdi. Nitekim tarikatın kuruluşundan kısa bir süre sonra sergilemeye başladıkları davranışlar bu kişinin Hristiyanlıktan uzak, karanlık amaçlar peşine düşmüş, fakir Fransız soyluları olduklarını ortaya çıkarmıştı. Fakirlikleri oranında hırslı ve tamahkar olan bu askerler bir dizi gelişmenin sonucunda çok geçmeden dönemin en büyük ve en tehlikeli güçlerinden biri haline geleceklerdi.